Sözlerin Üniversitesi'nden asistan profesör Bilge Ertan'la konuşuyoruz. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Tabii ki. Ben Bilge Ertan, Northeastern Üniversitesi'nde 6 senedir çalışıyorum. Burada çalışmalarımı genelde kalkınma iktisadı, sağlık iktisadı ve aile içi şiddet üzerine yoğunlaşıyorum. Bunun öncesinde Columbia Üniversitesi'nde postdoc yapmıştım. Onun öncesinde Türkiye'den de ODTÜ'den mezunum. ODTÜ'den mezun olduktan sonra UMass Amherst'te doktoramı yaptım. Onun dışında da bu 6 senedir Northeastern Üniversitesi'nde ders veriyorum, artı araştırmalarımı yapıyorum.
Çalışma alanlarınızdan bir tanesi sağlık ekonomisi. Sağlık ekonomisi nedir ve COVID-19 dönemi bu süreci nasıl etkiledi?
Evet, sağlık iktisadı genel olarak insanların sağlık davranışlarını anlamak üzere oluşturulmuş ekonominin bir özel alanıdır. Ve genel olarak baktığı şeyler, mesela sağlık politikasındaki değişmelerin insanların yaşamına olan insanların sağlık davranışlarını nasıl etkiler, buna bakar. Covid döneminde elbette çok fazla sağlık iktisadı alanında çalışmalar yapıldı. Çünkü bildiğiniz gibi birçok hükümet bu virüsün nasıl kontrol altına alınabileceğine dair politikalar geliştirdiler. Ve bu politikaların aslında insanların hem Covid'e yakalanıp yakalanmama oranlarını etkilemesi mümkün. Ayrıca da bunun dışında da birçok farklı sağlık davranışını da etkileyebilir Covid dışında. Ki ve artı ruhsal sağlığını da etkileyebilir. Bunun üzerine tabii çok fazla artan bir sağlık literatürü var. Bunu iktisatçılar da, yani iktisadi metotlar da çalışıyorlar. Tabii bunun dışında kamu sağlığı alanında ki birçok yapılmış çalışma da var. Bu benzer aslında konulara bakılıyor. Yalnız ekonomistler tabii biraz daha ekonomik metotlarla yaklaşıyorlar aynı sorulara.
Sağlık ekonomisi çok etkilendi deniyor COVID sürecinden. Yani bütün sektörler etkilendi ama özellikle sağlık sektörü burada en öncü alanlardan bir tanesi oldu. Hem Türkiye'de hem de dünyada sağlık ekonomisini COVID bambaşka bir noktaya doğru taşıdı. Şimdi Türkiye'yi ve dünyayı kıyaslarsanız nasıl bir yorum yaparsınız?
Evet, aslında çok ilginç. Yani bu son dönemde ilginç olarak, yani COVID pandemisi daha çok gelişmiş ülkeli piyasalarını daha yoğun etkiledi. Yani sağlık açısından, çünkü daha çok virüsün kontrol altına alınması daha zor oldu. Avrupa olsun, Amerika olsun, virüsün yayılma hızları çok ilk başlarda çok hızlı arttı. Sonradan uygulanan dışarı çıkma tam bir yasak değil ama hani özgürlüğün birazcık insanlara daha azaltılması diyelim. Onun üzerinden birazcık insanların hareketlerini kendiliğinden de azaltmasıyla beraber virüs biraz daha yayılması azaldı. Türkiye'de de bildiğiniz gibi yani benzer politikalar uygulandı. Belki bir kısmı yani yaşlılar için uygulanan politikalar biraz daha diğer ülkelere göre daha sert bir politika uygulandı. Tam olarak bir dışarıya çıkmama yasağı uygulandı 65 yaş üstüne. Ama genel olarak gördüğümüz, yani bu politikalar aslında yani Amerika'da da iyi yapılan birçok çalışma bunu gösteriyor. Yani insanların aslında kendi davranışlarını, kendi mesela ne kadar dışarıya gittiğini, hareketini azaltması tam olarak politikalardan birebir etkilenen bir şey değil. Aslında politikalar uygulanmadan önce de birçok yerde insanlar virüse teması olmaması için kendiliğinden, yani gönüllü bir şekilde servis sektörüyle olan ilişkilerini azalttılar. Tabi bu da çok fazla ekonomiye olan etkiyi artırdı. Özellikle servis sektöründe ve temas yüksek servis sektöründe olan insanların alışverişini azalttığı için o sektörleri özellikle çok hızlı bir şekilde vurdu. Tabi bu sektörlerde çalışan insan gruplarına baktığımız zaman kadınlar özellikle bu sektörlerde çok fazla çalıştıkları için, işte restoran olsun, turizm sektörü, işte oteller, birçok eğlence sektörleri, bunlar çok fazla etkilendiği için genelde bu ekonomik krizi aslında kadınların çok fazla etkilendiği ekonomik kriz olarak ekonomistler yakın dönemde adlandırdılar bu nedenden dolayı. Tabii bunun dışında başka belli demografik sektörler de etkilendi. Mesela özellikle Amerika'da baktığımız zaman Hispaniklerin bu sektörlerde çok fazla çalışma durumu var. Artık bir kısmı siyah olan vatandaşlar çok çalıştıkları için bunların aslında beyazlara göre krizden ekonomik olarak zarar görme olasılıkları arttı.
Sağlık ekonomisi açısından farklı çalışmalar yapıyorsunuz.
Evet.
Suriyelilerle ilgili, özellikle Türkiye'deki göçmen Suriyelilerle ilgili bir çalışma yaptınız. Bu çalışmadan biraz söz eder misiniz?
Tabii, çok teşekkürler. Bu çalışma de genel olarak baktığımız şey, tabii Türkiye'ye gelen Suriyeliler özellikle belli bölgelere çok ağırlıklı olarak geldiler. Ve çalışmamızda bizim baktığımız şey, Türkiye'ye gelen Suriyelilerin ortalama olarak o gelen bölgelerdeki sağlık, Türkiye'deki Türkiyelilerin sağlık durumunu nasıl etkiledi? Örneğin mesela ilk Suriyeliler gelmeye başladığı zaman 2013'te Dünya Sağlık Örgütü bir tane rapor yayınladı ve dedi ki Suriye'deki sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle Suriyeliler aslında birçok normalde olmaları gereken aşıları olamadılar. Ve bu yüzden de hem kendi ülkelerinde hem de çevreye göçtükleri zaman, göç ettikleri ülkelerdeki aslında yani hastalık oranlarını diyeyim, artırma olasılıkları artmış oldu. Özellikle epidemi riskinden bahsetti o 2013 raporu Dünya Sağlık Örgütü'nün. Ondan sonra da gördüğümüz şey Türkiye'de özellikle tam 2014'ten başlayarak ciddi bir bulaşıcı hastalıklarda bir artış söz konusu oldu. Biz bunu Türkiye Sağlık Anketlerinden bakarak, yani Suriyelilerin gelmesini öncesini ve sonrasını kıyaslayarak bölgesel seviyede inceledik ve gördüğümüz şey Suriyelilerin çok fazla geldikleri bölgelerde bulaşıcı hastalık oranlarında artış oluyor. Artı üst solunum rahatsızlıkları oranında ve alt solunum rahatsızlıklarında artış var. Bunun dışında tabii şey de yaptık. Mesela bir placebo dediğimiz bir analiz. Mesela örneğin bulaşıcı olmayan hastalıklarda bir değişiklik görmememiz lazım. Bunu da test ettik ve gerçekten görmüyoruz. Mesela kalp rahatsızlıkları olsun. Başka türlü kronik rahatsızlıklar olsun. Bunlarda hiçbir değişiklik görmüyoruz. Dolayısıyla yani bunun tabii ki önemli bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Bunun yani ikinci aşamasında da aşılanmaya olan etkilerine bakıyoruz. Şu anda yani ilk aşama sonuçlarımız var. Ona göre aşılanmada bir artış söz konusu, yani Türklerin kendilerini hani bir savunma mekanizması olarak aşılandırmalarında, özellikle de kız çocuklarını aslında aşılanmalarında biraz artışta buluyoruz.
Bu sürecin Türkiye ekonomisine, Türkiye'nin sağlık ekonomisine etkisine baktınız mı?
Evet, yani şey derken mesela hastane kullanım oranlarında, değil mi? Evet, ona da şu şekilde baktık. Mesela aslında ilginç bir şekilde Suriyelilerin çok geldikleri bölgelere toplam gönderilen doktor, yani oralarda çalışan doktor sayılarında bir artış var. Yani doktor atamalarında artış olmuş ama doktorların hastalara, yani doktorların toplam nüfusa oranına baktığımızda orada bir azalma söz konusu var. Çünkü gelen nüfusla beraber, gelen Suriyelilerle beraber çok ciddi bir nüfus artışı var. Ve dolayısıyla bütün incelediğimiz mesela doktor doktorların toplam nüfus oranı olsun, hemşirelerin toplam nüfus oranı olsun, işte eczacıların, böyle değişik sağlık personellerine baktık. Hepsinde aslında ya azalma var ya da değişme yok. Dolayısıyla aslında bunu böyle hani normalde şey yapabilecek yani kompanse edebilecek şeyler de bir şey görmüyoruz. Yani bir düzelme görmüyoruz. Aksine bir kötüleşme görüyoruz. Artı bunun dışında yapılmış başka bir çalışma daha var. Onlar da şey buluyorlar. Mesela kişi başına düşen hastane sayılarında azalma var. Kişi başına düşen hastane yatağı sayılarında azalma var. Yani dolayısıyla aslında sağlık sistemine ve sağlık infrastruktürüne olan büyük bir şey de var. Yük gelmiş oluyor. Ve aslında bunu tabii kompanse edecek politikalar geliştirilmesi lazım ama maalesef çok fazla yani bölgesel olarak geliştirilen şöyle var. Hani mesela Suriye yani göçmen sağlık merkezleri kuruldu herhalde ama onun dışında çok fazla yani biz yerel mesela yerel popülasyon bundan çok zarar görüyor. Mesela yerel popülasyonun sağlık hizmetlerine erişiminde çok büyük gecikmeler var. Bunu yani veride de görebiliyoruz. Ama bunu böyle tabii ki çok fazla yatırım gerekiyor. Suriye'yi göçmenleri alan bölgelere. Onu da görmüyoruz maalesef politika olarak.
Sizin çalışma alanlarınızdan bir tanesi de aslında ailelerle ilgili olan kısım ve iş piyasasında kadınların nasıl etkilendiği üzerine de çalışıyorsunuz. Bu çalışmanızdan da söz edebilir misiniz?
Evet de bu çalışmamızda kadınların iş piyasasında COVID döneminde nasıl etkilendiğine bakmıştık. Yani bir çalışmamızın ek bir kısmı aslında. Bunda da şey görüyoruz yani mesela Amerika piyasasına özellikle baktığımızda kadınlar erkeklere göre daha negatif etkilenmiş. Kadınların istihdamında daha büyük bir azalma var. Özellikle de servis sektöründe kadınlar daha çok çalıştıkları için ve bu krizde servis sektörünü daha yoğun vurduğu için o sektörde bir daha büyük bir azalma var. Özellikle de kontak yoğun servis sektörlerinde örneğin okullarda mesela kadınların çalışması çok büyük oranlardadır. Onların kapanması tabii çok negatif etkiledi. Onun dışında restoran sektörü olsun, otel sektörü, diğer turizm sektörlerinde kadınlar daha çok çalıştıkları için bu çalışma olasılıklarının bir kısmını kaybettiler. Bunun dışında da kadınların iş gücü piyasasına katılımında bir düşüş oldu. O da okulların ve kreşlerin kapanması sonucu kadınlar daha çok çocukları bakmak zorunda kaldılar. Yani ev içinde de tabii çocuk bakımının eşit bir şekilde dağılmaması nedeniyle kadınlar çocuk bakımına çok daha fazla uğraşmak zorunda oldukları için birçoğu çalışmamayı tercih etti. Ve tabii bu ikisinin toplam etkisi de kadınların gelirinde erkeklere göre çok ciddi bir azalma oldu. O yüzden bazı ekonomistler bunu da daha çok bu krizi yani kadınların krizi olarak adlandırdı. Ve diğer krizlere göre farklı. Çünkü 2007-2008 krizine baktığımız zaman mesela orada daha çok inşaat sektörünün olumsuz etkilenmesi nedeniyle mesela erkeklerin çok daha fazla istihdamında bir gerileme olmuştu. Bunu ve birçok ondan önceki krizlerde de genelde erkeklerin çok yoğun çalıştığı sektörler daha çok etkilenmişti. Bu krizde tam tersi ve dünyanın diğer yerlerinde de bu şekilde. Genelde kadınlar daha çok işlerini kaybettiler.
Burada bir şey daha sorabilir miyim? Bu araştırmada dediğiniz ya hani kadınlar daha çok kreşe gönderemedikleri için işi bıraktı. İşi bırakmayıp çocuğa da bakan, ev işlerini de yapan, diğer işlerini de yapan kadınlarla ilgili bir sonuç var mı?
Tabii bu kadın var aslında şöyle onlar için de çok fazla stresin arttığını gösteriyor. Bir takım yani betimsel çalışmalar bunları gösteriyorlar. Çünkü her şeye yetişmeye çalışma durumu var. Mesela akademik olarak çalışan kadınlar için de bu söz konusu. Yani ben de bir kısmını yaşadım. Hani Eylül'e kadar, Mart'tan Eylül'e kadar mesela küçük kızım var 3 yaşında, evdeydi. Tabii bir yandan onunla uğraşmak, bir yandan da çalışmaya çalışmak çok zor. Ve birçok kadın da bunu hala aslında yaşıyorlar. Çünkü mesela benim kızım şans eseri, yani kreşe başlayabildi Eylül ayında, ama birçok insanın aslında çocukları hala evde. Ve o nedenden dolayı da mesela bir saat, 2 saat aralarda çalışıp ondan sonra çocuğa koşturup ondan sonra tekrar geri gelip bir yandan işte yemek yapıp falan. Bu şekilde insanın tabii ki hem verimi çok daha azalmış oluyor, hem de yaşadıkları stres. Çünkü ne iyi bir anne olabiliyorlar, ne de iyi bir çalışan olabiliyorlar. O yüzden maalesef ruh sağlığına da çok önemli negatif etkileri oluyor.
Sizin diğer bir çalışmanızda kadınların güçlenmesi üzerine, bu çalışmanızdan da söz edebilir misiniz?
Evet, kadınların güçlenmesi çok önemli bir konu bildiğiniz gibi. Aslında dünya literatüründe birçok, sadece ekonomistlerin çalıştığı değil, diğer sosyal bilimcilerin de yakın zamanda çok önemli olarak çalıştıkları bir konu. Tabii ki kadının konumu devamlı toplum değiştikçe değişiyor. Ve biz bu çalışmada özelinde mesela şeye baktık, kadınların eğitim seviyesi olarak erkekleri yakalaması. Acaba onların ev içinde gördükleri şiddeti değiştiriyor mu diye baktık. Ev içinde görülen şiddet kadınların güçlenmesinin bir indikatörü olabilir. Ne kadar az şiddet görüyorsa aslında kadınlar, aslında o kadar daha güçlü olarak düşünülebilir toplumsal seviyede erkeklere göre. Ve kadınların eğitimi aslında düşündüğümüz zaman, yani sadece bir survey datasıyla, hani bir deney kullanmadan bakılması çok zor bir şey. Çünkü tabii ki daha fazla eğitim alan kadınlar daha farklı toplumsal backgroundlardan geliyorlar. Ona göre daha farklı aileleri oluyor. Ona göre daha farklı eşlerle eşleniyorlar vesaire. Bunun için bir doğal deney kullandık. Doğal deney dediğimiz şey de aslında iki grup kadın, hani bir grup kadın şans eseri bir eğitim reformuna denk geliyor ve o reform sayesinde daha fazla eğitim alabiliyor. Diğer kontrol grubundaki kadın yaşı nedeniyle o eğitim reformuna denk gelmiyor ve aslında daha az eğitim alıyor. Biz bu iki grup kadını o zaman bir deneysel, yani doğal deney deniyor buna, doğal deney şeyinde, dizaynında kıyaslayabiliyoruz. Ve buna göre tabii çok daha fazla nedensel bir çıkarım yapabiliyoruz diğer çalışmalara göre. Çünkü başka şeyleri kontrol etmiş oluyoruz. Başka değişen, mesela kadınların background'daki değişiklikleri, daha fazla eğitim almasına neden olan farklı etkenleri kontrol etmiş olabiliyoruz. Bunda da şey bulduk. Yani daha fazla eğitim alan kadınlar, Türkiye'de baktığımız zaman 1997 reformundan etkilenip mesela 5 yılda kalacağı yerde 8 yıl eğitim alan kadınlar aslında ekonomik olarak güçleniyorlar. Mesela daha çok çalışıyorlar, özellikle servis sektöründe çalışabiliyorlar ve bunlar daha çok kırsal alandaki kadınlardan bahsediyoruz. Çünkü bu alanlardaki kadınlar özellikle 1997 reformundan önce ilkokulu bırakıp birçoğu ortaokula devam etmiyor olduklarını görüyoruz. Reform sonrası etmeye başlıyorlar. Ve reformdan etkilenen bu kadınlar ortalama 1,5 yıl daha fazla eğitim sahibi oluyorlar. Ve bunun sonucu da servis sektöründe çalışıyorlar dedim. Sosyal güvenceleri artıyor. Artı kişisel gelirleri oluyor. Diğer reformdan etkilenmeyip eğitim alamayan, daha fazla eğitim alamayan kadınlara göre. Yani bir ekonomik güçlenmeden söz edebiliriz. Ama aile içi güçlenmeye baktığımız zaman aslında burada çok fazla bir olumlu etki görmüyoruz. Neden? Çünkü fiziksel ve cinsel şiddete baktığımızda hiçbir değişiklik olmuyor. Yani daha fazla eğitim olan kadınlar almayanlara göre yine aynı şekilde fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalıyor. psikolojik şiddette de artış görüyoruz. Yani daha çok aslında hakaret edilme, korkutulma, küçümsenme gibi davranışları daha çok yaşıyorlar eşlerinden.
Eğitimi fazla olan kadınlar mı?
Eğitimi fazla olan kadınlar. Evet. Ve artı bunun üstüne de daha çok finansal olarak kontrol edilme davranışına maruz kalıyorlar. Yani erkek eşleri bunlara daha çok mesela kadınların istemi dışında gelirine el koyma ya da aile harcamalarına katkıda bulunmayıp kadının kendi gelirinden aile harcamalarını yapmasını sağlama şeklinde bir finansal kontrol mekanizması geliştiriyorlar. Buna da baktığınız zaman nasıl açıklanabilir bu davranış? Şunu görüyoruz. Yani aslında tipik olarak hani gördüğümüz işte ekonomik güçlenme her zaman kadının aile içindeki güçlenmesine neden olur teorisi değil de araçsal şiddet teorisi dediğimiz bir teoriyi destekliyor. O da şu, eğer kadın ekonomik olarak güçlenirse bu güçlenme aslında erkeklerde şiddeti bir araç olarak kullanıp bu kadının fazladan olan gelirine el koyma şeklinde ve bir maddi çıkarıma yol açabiliyor. Özellikle de ne zaman oluyor bu tarz davranış? Eğer erkekler bilirlerse ki kadınlar bu birliktelikten çıkamazlar. Hani şiddet gördükleri zaman bile kadınların aslında birlikteliği bozup boşanma olasılığı eğer çok düşükse özellikle kırsal bölgelerde sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerindeki sosyal normlar hani boşanmış kadınlara olan bir stigmayla yaklaştıkları için bu stigmanın doğurduğu hani ne olursa olsun ben evliliğimi bozamam anlayışı aslında çok daha fazla kadınların şiddet görmesini artırabiliyor. Yani politik olarak da şunu söyleyebiliriz. Yani eğitim tabii ki çok önemli bir şey. Kadınların ekonomik güçlenmesi çok önemli bir şey. Ama kısa vadede bu tarz ekonomik güçlenmeler daha çok şiddeti artırabilir. Özellikle de toplumsal normlar daha buna alışmadıysa şiddeti aslında birçok gelişmekte olan ülkelerde ekonomik güçlenmenin şiddeti artırdığını görüyoruz. Sadece Türkiye değil, Meksika'da ve Hindistan'da da bunun benzeri örnekler var.